بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımızda Riyaz-ı Salihin'in yetimleri ve kimsesizleri korumak bölümünden hadis-i şerifler okuyoruz. 263. hadis-i şerifteyiz. Beyat-ı Rıdvan'a katılan sahabilerden Ebu Hubeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre bir gün Ebu Süfyan aralarında Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi ve Bilal-i Habeşi'nin de bulunduğu bir grup Müslümanın yanından geçti. Onu gören bu Müslümanlar Allah'ın kılıcı Allah düşmanını haklamadı dediler. Bir öfke var demek ki. Önceden işte Mekke'nin fethine kadar Müslümanlara kan kusturmuş bir adam. Mekke'nin fethinde affedilince o günlerde demek ki böyle bir söz söylemişler. Allah'ın kılıcı Allah'ın düşmanını haklamadı. Bunu duyan Ebu Bekir radıyallahu anh bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz dedi. Sonra da Peygamber aleyhisselamın yanına gelerek bu durumu anlattı. O zaman Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir bu sözünle belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirdin demektir buyurdu. Yani bu zahiren garip görünen Selman-ı Farisi, Suheyb-i Rumi, Bilal-i Habeşi gibi kölelikten azat edilen kimsesiz, yoksul Müslümanlar Allah katının değerli oldukları için onları üzersen Rabbini de gücendirmiş olursun dedi. Ebu Bekir radıyallahu anh hemen o yoksul Müslümanların yanına gelerek kardeşlerim yoksa sizleri gücendirdim mi diye sordu. Onlar hayır sana gücenmedik Allah seni bağışlasın kardeş dediler. Hadisimizin ravisi Ebu Hübeyre hicretin 6. senesinde Hudeybiye mevkiinde Peygamber aleyhisselama biat eden sahabilerden biridir. Bu mübarek insanlara Beyat-ı Rıdvan ehli adı verilir. Ehlü Beyat-ı Rıdvan. Rıdvan rıza demek. Rıza beyatinin yapan insanlar. Yani Allah Teala onlardan razı olduğunu bildiriyor Fetih suresinde radıyallahu anhum diye. Dolayısıyla bu beyata Beyat-ı Rıdvan, ashab-ı şecere, bir ağacın altında yapıldığı için de ashab-ı şecere ismi veriliyor. Ebu Hubeyre'nin anlattığı bu olayda sözü edilen 3 sahabinin 3'ü de Arabistan'da kölelik yapmak zorunda kalmış. Köle olmak durumunda kalmış kimselerdir. Zorla kimisini kaçırmışlar, kimisine zulmetmişler, haksızlık etmişler. Bu şekilde köle durumuna düşmüşler bunlar. Bunlardan Selman-ı Farisi İran'ın Ram-ı Hürmüz kasabasından olup memleketinde Mecusi'ydi. Ateşe tapardı. Sonra Hristiyan oldu. Hizmetinde bulunduğu papaz ona yakında son peygamberin geleceğini haber vermişti. Selman hür olduğu halde esir edilip Medineli bir Yahudi'ye satılmıştı. Selman-ı Farisi'nin babası köyünün muhtarı, idarecisi yani eski hayatında idarecinin oğlu. Üst kademede bir insan ama gönlüne Peygamber Efendimiz'in aşkı düşünce bunu öğrenince bir Hristiyan papazdan bunu öğrenince yollara düşüyor Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Medine'ye ulaşmak için bir kafileyle anlaşıyor. Medine tarafına giden ben de diyor sizinle beraber geleyim Medine'ye yolculuk yapacağım diye. Bunun karşılığında size mallarımı veririm diyor. Elindeki pek çok malı onlara verdiği halde yolda buna gadir ederek ellerini ayaklarını bağlayıp köle diye satıyorlar. Bütün bu hallere niçin katlanıyor? Peygamberimizin aşkıyla katlanıyor. Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Medineli bir Yahudi'ye satılmıştı. Peygamber Efendimiz Medine'ye hicret edince Selman onun gerçekten peygamber olduğunu anlayarak Müslüman oldu. Resul-i Ekrem Efendimizin sevgi ve takdirini kazandığı için Efendimiz Selman ehli beyttendir buyurdu. Selmanu minne min ehlil beyt. Selman bizdendir, ehli beyttendir. İkincisi Suheyb-i Rumi idi. Arap asıllı olduğu halde henüz çocukken Rumların yaptığı bir baskında esir edilmiş. Daha sonra Araplara satılmıştı. ilk Müslümanlardan olduğu için kafirlerden pek çok eziyet görmüştü. Peygamber Efendimiz ashabına bir anne yavrusunu nasıl severse onu öyle sevmelerini tavsiye etmişti. Annenin yavrusunu sevdiği gibi Suheyb'i sevin. Üçüncü sahabesi Habeş'ten asıl olduğu için Bilal-i Habeşi diye şöhret bulmuştu. Bilal köle olduğu yıllarda kafirlerin çeşitli işkencelerine uğramış fakat dininden asla vazgeçmemişti. Ehad, ehad, ehad diyen sahabi, Allah birdir. Resul-i Ekrem Efendimiz ona İslam'ın ilk müezzini olma şerefini bahşetmişti. Bu hadisenin geçtiği günlerde Mekkeli müşriklerle Hudeybiye anlaşması yeni yapılmıştı. Bu anlaşmanın getirdiği bazı haklar sebebiyle Ebu Süfyan elini kolunu sallayarak Medine'ye gelip gidebiliyordu. Daha Müslüman da olmamış. Dolayısıyla onlarla diyorlar ki Allah'ın kılıcı Allah'ın düşmanını haklamadı diyorlar. Yani biraz canları sıkılıyor. Eli kolunu sallayarak Medine'de dolaşmasına canları sıkılıyor. Hazreti Ebu Bekir de bu Kureyş'in efendisidir onun hakkında böyle söylemeyin diye onları uyarmış. Bu üç büyük çilekeş sahabi bir zamanlar kendilerine ve diğer yoksul Müslümanlara işkence eden kafirlerden biri olan ve Müslümanlara karşı yapılan birçok savaşı yöneten Ebu Süfyan'ı karşılarında görünce dayanamadılar. Allah'ın kılıçları Allah'ın düşmanını haklamadı dediler. Orada bulunan Hazreti Ebu Bekir Ebu Süfyan'ı İslam'a meylettirmek düşüncesiyle bu yoksul fakat gönlü zengin Müslümanlara bu sözü Kureyş'in büyüğüne ve efendisine mi söylüyorsunuz dedi. Sonra da olup biteni Resul-i Ekrem Efendimiz'e anlattı. Gönüller Sultanı Efendimiz bir önceki hadisin açıklamasında belirtildiği üzere fakir Müslümanları gücendirmenin kendisine neye mal olduğunu düşünerek sevgili arkadaşını uyardı. Önceki hadislerde ne geçmişti? Müşrikler demişlerdi ki biz geldiğimizde hiç değilse yanından uzaklaşsın bu fakirler demişlerdi. Öncelikle bu fakirleri yanından kov biz gelelim demişlerdi. Efendimiz olmaz deyince hiç değilse biz gelince bunlar kenara çekilsinler demişlerdi. Efendimiz de bu biraz makul gelmişti. Olabilir belki biraz kenarda ibadetle meşgul olurlar. Ben de müşriklere İslam'ı anlatırım diye. Cenab-ı Hak buna bile razı olmadı. Sakın dedi onlardan gözünü ayırma diye ikaz etmişti. Efendimiz de diyor bunu düşünerek dostunu uyardı Hazreti Ebu Bekir'i. Ebu Bekir bu sözüne belki de onları gücendirdin. Eğer onları gücendirdiysen Rabbini de gücendirdin demektir buyurdu. Cenab-ı Hak çünkü tecrübesi var Efendimiz'in. Cenab-ı Hakk'ı gücendirmek facialarının en büyüğü olduğu için Hazreti Ebu Bekir bu üç yoksul Müslümanın yanına koştu. Kardeşlerim yoksa sizleri gücendirdim mi diye özür dileyen bir sesle sordu. Hazreti Ebu Bekir'i çok iyi tanıyan bu gani gönüllü yoksullar, hayır sana gücenmedik, Allah seni bağışlasın kardeş dediler. Allah'a ve onun dinine gerçekten gönül vermiş ve bu suretle Allah dostu olmuş kimselere karşı son derece uyanık bulunmak ve onları asla incitmemek gerekir. Cenab-ı Mevla'nın sevgili peygamberine, onun da sevgili dostuna yaptığı bu uyarılar, aslında bizim bu konularda dikkatli olmamız için yapılmış birer ikaz ve ihtiyattır. Bize yani söz. Kimin ne olduğunu Allah bilir. Ama gönlü kırıkların Allah'a daha yakın ve onun yüce katında hatırlı kişiler oldukları söz götürmez. Onları hoşnut etmek ve gönüllerini kazanmak aslında Allah Teala'yı memnun etmek ve rızasını kazanmaya yol aramak demektir. Hadisten öğrendiklerimiz fakir ve kimsesiz Müslümanlara iyi davranmalı ve onları gücendirmemelidir. Müslümanlar din kardeşlerinin iyi niyetle söylediği sözlere gücenmemeli. Gücense bile onları hoş görüp bağışlamalıdır. Anlayışlı olmalıdır. İnsan yani belki güzel niyetle başka bir şey kastetmiş olabilir. Veya yanlış yapmış olabilir ama sonra vazgeçer, hatasını anlar. Her halükarda affedici olmak, müsamahakar olmak gerekir. Üç Selman, Suheyb ve Bilal çok değerli sahabilerdir. Buradan onu da anlıyoruz. 264. hadis-i şerife geldik. An Sehl ibn Sa'd radıyallahu anh gâle gâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ene ve kâfilül yetim fil cenneti hâkeze ve eşâra bisebbâbeti bisebbâbeti vel vustâ hâkeze ve farraca beynehumâ aralarında hafifçe açtı diyor. Sehl ibn-i Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben ve yetimi himaye eden kimse cennette şöylece beraber bulunacağız buyurdu ve işaret parmağıyla orta parmağını aralarını biraz aralayarak gösterdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yetime bakan kimselerin burada değerini, kıymetini gösteriyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendi yetimini veya başkasına ait bir yetimi himaye eden kimseyle ben cennette şöyle yan yana bulunacağız. Hadisin ravisi Malik bin Enes peygamber aleyhisselamın yaptığı gibi işaret parmağıyla orta parmağını gösterdi. Erginlik çağına gelmeden önce babasını kaybetmiş çocuğa yetim deriz. Hadis-i şerif yetimleri soy itibariyle yakınlık bakımından insanın kendi yetimleri ve başkasına ait yetimler diye ikiye ayırmaktır. Kendi yetimi ve başkasına yetimi. Bir kimsenin kendi yetimleri, torunu, erkek veya kız kardeşinin çocuğu, öz veya üvey kardeşi, oğulları veya kocası ölen bir hanıma göre geride kalan çocukları yahut bu neviden yakınlardır kendi yetimleri. Yetim bir yavrunun babadan anadan kalma malı bulunabilir. O takdirde bu yavru ergenlik çağına girene kadar kendisine sahip çıkmak, malının yok olup gitmesine meydan vermemek, onu himaye etmek olur. Şayet malı yoksa onun himayesi babasının yokluğunu aratmamaya çalışmakla mümkün olur. Her toplumda olduğu gibi bizde de hadsiz hesapsız yetim vardır. Nice yetimler ellerinden tutacak, kendilerini hayatın zor ve katı şartlarına alıştıracak rehberleri olmadığı için ezilmişler, itilip kakılmışlar ve adeta kötü insan olmaya zorlanmışlardır. Bu yavrulara sahip çıkanlar toplumun bir açığını kapamış, bir yarasını sarmış olurlar. Kısacası insan olmanın sorumluluğunu duymuş olurlar. Hayatın kahredici çarkının bir insanı ezmesine göz yummayanlar, emsalsiz bir insani zevki tadarlar. Ayrıca şu hadis-i şerifin vaat ettiği hesapsız mükafat kazanırlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine şöyle vaat etmiş. Bir kimse sırf Allah rızası için bir yetimin başını okşarsa, elinin dokunduğu her saç teline karşılık ona sevap vardır. Her saç teline karşılık bir sevap ne büyük mükafattır. Yetimin başını okşamak, onu sevindirmek. Şu halde yüreğinden kopup gelen derin bir şefkat duygusuyla bir yetimi kucaklayıp bağrına basan, yanaklarına öpücükler konduran, ona yalnızlığını ve yetimliğini unutturmaya çalışan bir kimse, ilahi rahmet sağanağı altında yıkanmış ve günahlarından arınmış olmaktadır. Bir yetim gülüyorsa başına şefkat eli değdiği içindir. Bir yetim gülüyorsa bütün bir toplum gülüyor demektir. Şu hadis-i şerif de bu gerçeği pekiştirmektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlar. Bir kimse Müslümanların arasında bulunan bir yetimi alarak yedirip içirmek üzere evine götürürse, affedilmeyecek bir suç işlemediği takdirde Allah Teala onu mutlaka cennete koyar. Affedilmeyecek suç ifadesi hatıra iki büyük günahı getirmektedir. Biri Allah'a şirk koşmak, yani Allah'tan başka bir ilahın varlığını kabul etmek. Diğeri de kul hakkı yedikten sonra onu helal ettirmemektir. Cennete gelebilmek şüphesiz büyük bir saadettir. Ondan da üstünü cennette Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme komşu olabilmektir. Cenneti yaratan ve oradaki üstün mevkileri bazı iyilikleri yapanlara ayıran Allah Teala sevgili Resulüne komşu olma bahtiyarlığını yetimleri koruyanlara lütfetmiştir. Ne mutlu o bahtiyarlara, yetimlere sahip çıkmak. Hadisten öğrendiklerimiz, bir cennette en üstün mevki Hazreti Peygamber'e komşu olabilmektir. İki, bu üstün mevkiyi kazanmanın bir yolu yetimi himaye etmektir. Üç, kendisinin veya başkasının yetimlerini koruyanlar Allah Teala'yı razı ederler. İnsan kendisini o yetimin yerine koymalı. Yetimliğin ne kadar zor olduğunu, acı olduğunu düşünmeli, hissetmeli ve ona göre yetimlere yardımcı olmalı. Yani anne babası olan insanlar bile yardıma muhtaçken, onlar bile korunmaya, yol gösterilmeye muhtaçken, yetimler daha çok muhtaçlar. Dolayısıyla onlara hayata alışırken, işte hayata hazırlanırken, okurken, evlenirken, her iş bulurken, her fırsatta onlara yardımcı olmak gerekir. Cenab-ı Hak bu duyarlılığı nasip etsin inşallah bizlere. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Bir iki hurma veya bir iki lokma ile savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul muhtaç olduğu halde dilenmeyen kimsedir. Yani dilenmeye adet edinmiş, gelip 3-5 kuruşla, 1 lirayla, 50 kuruşla geri çevrilen insan asıl yoksul değildir. Asıl yoksul ihtiyaçlı ama değerini söyleyemeyen kimsedir. Yine diğer rivayette Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlar. Kapı kapı dolaşıp bir iki lokma, bir iki hurma ile savuşturulan kimse yoksul değildir. Asıl yoksul kendisine yetecek malı bulunmayan, muhtaç olduğu bilinip de kendisine sadaka verilmeyen ve kimseden bir şey dilenmeyen kimsedir. Yoksul sözü Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde miskin kelimesiyle ifade edilir. En yaygın tarife göre yoksul, yiyecek bir şey bulunmayan, her gün karnını güçlükle doyuran kimsedir. Bir miktar yiyeceği olan kimse yoksulluktan çıkmakta, ona fakir denmektedir. Yoksul fakirden de daha aşağı seviyede. Peygamber Efendimiz'in tarif ettiği yoksul, bir sonraki öğünde karnını doyuracak bir şey olmayan, olmasa bile haysiyetinden fedakarlık yapmaz, kimseye el açıp dilenmez. İşte Peygamber Efendimiz'in kendilerine sahip çıkmamızı istediği kimseler bunlardır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bunların define gibi gizli olduğuna, kendilerini kimseye göstermediklerini işaret ederek onların arınıp bulunmasını tavsiye etmektedir. Onları nasıl bulacağımızı şu ayet-i kerime ışık tutmaktadır. Bakara suresi 273. ayet-i kerime, sadakalar kendilerini Allah yoluna adayan fakirler içindir. Bunlar yeryüzünde dolaşmazlar. Hallerini bilmeyen biri iffet ve hayalarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları yüzlerine bakınca tanırsın, simalarından tanırsın. Onlar yüzsüzlük edip insanlardan bir şey istemezler. İnsanı yaratan Yüce Mevla kulları arasında böyle fazilet abidelerinin bulunduğunu haber vermektedir. Önemli olan onları arayıp bulmaktır. Şayet lüks muhitlere çekilerek kendimizi fakir ve yoksullardan büsbütün koparmamışsak, başımızı sağa sola çevirdiğimizde onlardan birkaçının yaşadığı yeri görmek veya kendilerini tanıyanlardan adreslerini öğrenmek zor olmayacaktır. İnsanlar tabii ki böyle lüks muhitlerde yaşamaya başlayınca diyorlar ki ülkede fakir mi var? Fakir yok ki. Haberi yok fakirden tabii ki. Biraz bakınca fark etmek mümkün onları. Belki çalıştığın iş yerinde, okulda, sınıfta veya dışarıda insanların umumi olarak kullandıkları vasıtalara binerken inerken. Ertesi gün yiyeceği bir şey bulunmayan yoksullar pek az olabilir. Bizim görevimiz sadece onlar değil, kazandığı para aile fertlerini geçindiremeyen, bununla beraber halini kimseye açmayan kimseler de bulmak ve dertlerine derman olmaktır. İşinden kazandığı para geçimini sağlamayan kimseler, geçirdiği bir kaza sonucu sanatını yapamayacak hale düşenler ve daha başka sıkıntılar içinde yaşayanlar pek çoktur. Hele bir de iş bulamayan ve bu yüzden ruhi bunalım geçiren insanları hesap edecek olursak, toplumda bizlerden yardım bekleyenlerin ne kadar çok olduğunu görürüz. Her insanın farklı bir derdi olabilir. Çevremizdeki dertli insanlarla ilgilenmek. İhtiyacı olmasa bile bir insanın sohbete ihtiyacı olabilir, dostluğa ihtiyacı olabilir. Yine onunla da ilgilenmek gerekiyor. Dilenciliği meslek haline getiren bazı kimselerin miskin olmadığı, onların himaye edilmesinin gerekmediği görülmektedir. Onlar yüzsüz olmaları sebebiyle kıyamet gününde suratlarında bir parça bile et kalmayacak kimselerdir. Çok para topladıkları halde onu bile yiyemeyen, sadece para toplamayı, dilenmeyi adet haline getiren insanlar bunlar maalesef. Allah kurtarsın. Bu dilenciler Peygamber Efendimizin tabiriyle kendi elleriyle kendi suratlarını tırmalayan kimselerdir. Hani hayasızlık, yüzsüzlük yaptıkları için cezası da ona göre oluyor. Sırf servet toplamak için halktan bir şeyler isteyip dilenenler ahirette kendilerini yakacak kor ateşi toplamakla meşgul olanlardır. Şimdi bakıyor adam, çalıştığım işten bu kadar para kazanıyorum ama dilencilik yaparsam şu kadar para geliyor. O zaman buna devam edeyim. Yani bunu bir meslek olarak İstemek ne zaman yani zaruret halinde kalırsan isteyebilirsin. Çalışabiliyorsan çalışacaksın tabii ki. Peygamber Efendimizin kendilerine kimseden bir şey istemeyin diye tavsiye ettiği öyle sahabiler vardı ki, bineklerinin üzerinde giderken kamçıları yere düşerdi de yaya gidenlerden onu istemezler, aşağıya atlayıp kamçılarını kendileri alırlardı. Zira insandan bir şey istemek ve hele bunu alışkanlık haline getirmek kötü bir şeydir. Dünyaya gönül bağlama ki Allah seni sevsin, insanların eline bakma ki insanlar seni sevsin buyuran Peygamber Efendimiz, mecbur kalmadan dilenmenin, kısacası insanlardan bir şey istemenin Müslümana yakışmadığını ifade buyurmaktadır. Hadis-i şeriften öğrendiklerimiz, dilenmeyi alışkanlık haline getiren kimseleri himaye etmek o kadar önemli değildir. Çünkü onlar aç kalmazlar. İki kimseden bir şey istemeyen iffetli yoksulları arayıp bulmalı, dertlerine derman olmalıdır. 3. Geçim sıkıntısı çeken kimseleri yüz suyu dökmeye mecbur etmeden gözetip kollamalıdır. Allah Teala imtihan için göndermiş bizleri bu dünyaya. Her an farklı farklı imtihanlara tabi tutuluyoruz. Bu geçici dünyada muhtaçları bulup simalarından tanıyıp onlara yardımcı olmak, bu imtihanı kazanmak, ahiret sermayesi biriktirmek gerekir. Bu fırsatı da Cenab-ı Hak verdiği için ona da hamd etmek gerekir. Dolayısıyla her toplumda bu tür insanlar olur. İnsanlar birbirleriyle imtihan edilirler. Hiçbir toplumda tamamen herkes zengin olmaz. Bu şekilde bir kanun koymuş Cenab-ı Hak. Dolayısıyla kıyamete kadar bu böyle devam edeceğine göre insanlar iyilik yapmanın zevkini anlamalılar, hissetmeliler, tatmalılar ve ahiret sermayesi de biriktirmeliler. Bugünkü programımızın sonuna geldik kıymetli dinleyenler. Yeni bir programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz efendim.